Ayrım 2.
Komünist manifestonun amacı modern burjuva mülkiyetinin yaklaşmakta olan kaçınılmaz çöküşünü ilan etmekti. Ama Rusya'da hızla gelişen kapitalist vurgunculuk ve henüz gelişmeye başlayan burjuva toprak mülkiyeti karşısında toprağın yarısından fazlası üzerinde köylülerin ortak mülkiyetini görüyoruz. Şimdi soru şudur. Büyük ölçüde sarsılmış olmakla birlikte yine de toprak üzerinde ilkel ortak mülkiyetin bir biçimi olan Rus opşinası, opşina eşitlikçi ilkel köy topluluğu doğrudan doğruya komünist ortak mülkiyetin üst biçimine geçebilir mi? Yoksa tersine ilk önce Batı'nın tarihsel evrimini oluşturan aynı çözülme sürecini mi izlemek zorundadır? Bu soruya bugün verilebilecek tek yanıt şudur. Eğer Rus devrimi Batı'da bir proleter devriminin habercisi olur da böylece bu iki devrim birbirlerini tamamlarlarsa bugünkü Rus ortak toprak mülkiyeti komünist bir gelişmenin başlangıç noktası olabilir. Karl Marx, Friedrich Engels, Londra, 21 Ocak 1882. 1883 tarihli Almanca baskıya ön söz. Yazık ki bu baskının ön sözünü tek başıma imzalamak zorundayım. Marx, Avrupa ve Amerika'nın tüm işçi sınıfının kendisine başka herhangi birine olduğundan daha çok borçlu bulunduğu bir insan, şimdi Highgate mezarlığında yatıyor ve mezarının üstünde ilk çimenler boyatmış bulunuyor. Onun ölümünden sonra manifestonun yeniden gözden geçirilmesi ya da tamamlanması artık hiç düşünülemez. Onun için burada şu noktaları yeniden açıkça belirtmeyi daha da gerekli görüyorum. Manifestonun baştan sona dokusunu oluşturan temel düşünce, ekonomik üretimin ve zorunlu olarak her tarih döneminin bu ekonomik üretimden çıkan toplumsal yapısının, o dönemin politik ve düşünsel tarihinin temelini oluşturdukları ve bunun sonucu olarak ilkel komünal toprak mülkiyetinin ortadan kalkmasından bu yana, tüm tarihin bir sınıf savaşımları tarihi, toplumsal gelişmenin çeşitli aşamalarında sömürülen ve sömüren arasındaki, egemenlik altında olan ve egemen olan sınıflar arasındaki savaşımların tarihi olduğu ama bu savaşımın şimdi ulaştığı aşamada sömürülen ve ezilen sınıfın, proletaryanın aynı zamanda toplumun tümünü sömürü, baskı ve sınıf savaşımlarından nihai olarak kurtarmaksızın kendini sömüren ve ezen sınıftan, burjuvaziden kurtaramayacağı düşüncesi, bu temel düşünce yalnızca ve olduğu gibi Marx'a aittir. Manifestonun İngilizce çevirisine yazdığım ön sözde 1888 şöyle demiştim. Kanımca Darwin'in teorisi biyoloji için ne yapmışsa tarih için onu yapması kaçınılmaz olan bu önermeye 1845'ten önce her ikimiz de yavaş yavaş yaklaşmaktaydık. Benim tek başıma bu önermeye doğru ne kadar ilerlemiş olduğum en iyi olarak İngiltere'de işçi sınıfının durumu adlı yapıtımda görülür. Ancak 1845 ilkbaharında Brüksel'de Marx'la yeniden buluştuğum zaman o bu önermeyi çoktan oluşturmuş bulunuyordu ve hemen hemen burada belirttiğim kadar açık bir biçimiyle önüme serdi. Bunu daha önce birçok kez belirtmiştim ama bunun özellikle şimdi manifestonun başında da yer alması gereklidir. Friedrich Engels, Londra, 28 Haziran 1883. 1888 tarihli İngilizce baskıya ön söz. Manifesto başlangıçta yalnızca Almanları içine alan, daha sonra uluslararası nitelik kazanan bir işçi derneğinin 1848'den önce kıta Avrupa'sının politik koşulları altında kaçınılmaz olarak gizli bir örgüt olan Komünist Birliğin platformu olarak yayınlandı. Birliğin Kasım 1847'de Londra'da yapılan bir kongresinde Marx ve Engels tam bir teorik ve pratik parti programını yayınlanmak üzere hazırlamakla görevlendirilmişlerdi. Almanca olarak Ocak 1848'de tamamlanan el yazması 24 Şubat 1848 Fransız devriminden birkaç hafta önce Londra'da baskıya verildi. Bir Fransızca çevirisi Haziran 1848 ayaklanmasından az önce Paris'te yayınlandı. Bayan Helen McFarlane'in yaptığı ilk İngilizce çeviri 1850'de Londra'da Julian Harney'in Red Republican adlı dergisinde yayınlandı. Danimarka ve Polonya dillerinde de birer baskısı yapılmıştır. Haziran 1848 Paris ayaklanmasının proletarya ile burjuvazi arasındaki ilk büyük savaş, yenilgiye uğraması, Avrupa işçi sınıfının toplumsal ve politik özlemlerini bir süre için tekrar arka plana itti. O zamandan bu yana iktidar savaşımı, Şubat devriminden önce olduğu gibi, yine yalnızca mülk sahibi sınıfın farklı kesimleri arasında oldu. İşçi sınıfı politik bakımdan bir soluk alabilme savaşımına ve orta sınıf radikallerinin aşırı sol kanadı durumuna düşürüldü. Bağımsız proletarya hareketleri canlılık belirtileri gösterdiği her yerde amansız bir biçimde bastırıldı. Nitekim Prusya polisi Komünist Birliğin o sırada Köln'de bulunan merkez komitesini açığa çıkardı. Üyeleri tutuklandılar ve 18 ay süren bir hapislikten sonra Ekim 1852'de yargılandılar. Bu ünlü Köln komünist yargılaması 4 Ekim'den 12 Kasım'a dek sürdü. Tutuklulardan 7'si 3 yılla 6 yıl arasında değişen kalementlik cezalarına çarptırıldılar. Birlik bu karardan hemen sonra geri kalan üyeleri tarafından resmen dağıtıldı. Manifestoya gelince o artık unutulmaya mahkum görünüyordu. Avrupa işçi sınıfı egemen sınıflara karşı yeni bir saldırı için yeterli gücü yeniden kazandığı zaman Enternasyonel İşçi Birliği doğdu. Ancak Avrupa ve Amerika'nın tüm militan proletaryasını tek bir örgütte birleştirmek gibi özel bir amaçla kurulan bu birlik, manifestoda ortaya konan ilkeleri hemen ilan edemedi. Enternasyonal İngiliz sendikalarının, Fransa, Belçika, İtalya ve İspanya'daki Proton yandaşlarının ve Almanya'daki Lassellcilerin kabul edebilecekleri kadar geniş bir program ortaya koymak zorundaydı. Lassell bize her zaman kendini bir Marx yanlısı olarak tanıttı ve bu sıfatıyla manifestoya bağlıydı. Ancak 1862-64 yılları arasında halk önünde yaptığı konuşmalarda o, devlet kredileriyle desteklenen kooperatif atölyelerin kurulmasını istemekten öte gitmiş değildir. Bu programı bütün tarafların benimseyeceği bir biçimde kaleme alan Marx, işçi sınıfının eylem birliği ve karşılıklı tartışma sonucunda mutlaka doğacak olan düşünsel gelişmesine tam olarak güveniyordu. Sermayeye karşı yürütülen savaşım içinde karşılaşılan olaylar ve durumlar, hatta zaferlerden çok yenilgiler, insanlara kafalarındaki her derde deva harca alem düşüncelerinin yetersizliğini mutlaka öğretecek ve işçi sınıfının gerçek kurtuluş koşullarının tam bir kavranışını hazırlayacaktı. Ve Marx haklı çıktı. Enternasyonal 1874'te dağıldığı zaman işçileri 1864'te olduklarından çok farklı bir bilinç düzeyinde insanlar olarak bıraktı. Fransa'da Prutonculuk, Almanya'da Lassellcilik ölmekteydi ve çoğu uzun zamandır enternasyonelle ilişkilerini kesmiş olan tutucu İngiliz sendikaları bile artık yavaş yavaş geçen yıl başkanlarının Swansea'da onlar adına kıta sosyalizmi bizim için korkunçluğunu yitirmiştir diyebildiği noktaya doğru yaklaşıyorlardı. Aslında manifestonun ilkeleri bütün ülkelerin işçileri arasında oldukça yaygınlaşmıştı. Manifesto böylece yeniden ön plana geldi. Almanca metin 1850'den bu yana İsviçre, İngiltere ve Amerika'da birkaç kez yeniden basıldı. 1872'de New York'ta İngilizce'ye çevrilerek Woodall and Schaffling's Weekly'de yayınlandı. Bu İngilizce metinden yapılan bir Fransızca çevirisi de New York'ta Le Socialiste çıktı. O zamandan bu yana Amerika'da az ya da çok kırpılmış olarak en az iki İngilizce çevirisi daha yayınlandı ve bunlardan biri İngiltere'de yeniden basıldı. Bakunin'in yaptığı ilk Rusça çeviri 1863 sıralarında Cenevre'de Hersen'in Kolokol yayın evinde, Kahraman Vera Zajulis'in yaptığı ikinci çeviri de 1882'de yine Cenevre'de yayınlandı. 1885'te Kopenhag'da yapılan Danimarka dilinde yeni bir baskısı Sosyal Demokratik Bibliotek'te, 1886'da Paris'te yapılan yeni bir Fransızca çevirisi Le Socialiste bulunabilir. Bu ikincisinden İspanyolca çevirisi hazırlandı ve 1886'da Madrid'de yayınlandı. Almanca yeni baskılarını saymayacağım, bunlar en az 12 kadar var. Birkaç ay önce İstanbul'da yayınlanması gereken bir Ermenice çevirisi gün ışığına çıkamadı. Çünkü duyduğuma göre yayıncı kitabı Marx'ın adıyla çıkarmaktan korkmuş. Çevirici de kitabın kendi yapıtı olarak yayınlanması önerisini reddetmiş. Ayrıca başka dillere yapılan çevirileri duydum ama bunları görmedim. Böylelikle manifestonun tarihi oldukça doğru bir biçimde modern işçi sınıfı hareketinin tarihini yansıtır. Bugün o hiç kuşku yok ki tüm sosyalist yazının en yaygın, en uluslararası ürünü, Sibirya'dan Kaliforniya'ya dek milyonlarca işçinin benimsediği ortak platformdur. Ama yazıldığı zaman biz ona bir sosyalist manifesto diyemezdik. 1847'de sosyalist denilince bir yanda çeşitli ütopyacı sistemlerin savunucuları, her ikisi de birer mezhep durumuna dönüşmüş bulunan ve giderek ölmekte olan İngiltere'deki Owen'cılar, Fransa'daki Fourier'ciler, öte yanda her türlü marifetçilikle sermayeye ve kâra hiçbir zarar vermeden her türlü sosyal bozukluğu onaracaklarını ileri süren her türden sosyal şarlatanlar, her iki durumda da işçi sınıfı hareketi dışında olan ve eğitilmiş sınıflardan medet uman kimseler anlaşılıyordu. İşçi sınıfının salt politik devrimlerin yetersizliğine inanmış ve toptan bir sosyal değişmenin zorunluluğunu ilan etmiş olan her bir kesimi o sırada kendisine komünist diyordu. Bu kaba, yontulmamış, sırf sezgiye dayanan bir tür komünizmdi. Ama yine de en önemli noktaya değiniyordu ve işçi sınıfı arasında Fransa'da Cabet'in, Almanya'da Weitling'in ütopyacı komünizmini doğurmaya yetecek kadar güçlüydü. Böylece 1847'de sosyalizm bir orta sınıf hareketi, komünizm bir işçi sınıfı hareketiydi. Sosyalizm hiç değilse kıta Avrupa'sında saygındı. Komünizm tam tersi durumdaydı. Biz ta o zamandan işçi sınıfının kurtuluşu, işçi sınıfının kendi eseri olmalıdır anlayışında olduğumuzdan, bu iki addan hangisini alacağımız konusunda en küçük bir duraksamamız olamazdı. O zamandan bu yana da bu adı yatsımak aklımızın ucundan geçmedi. Manifesto ortak ürünümüz olduğu için kendimi onun çekirdeğini oluşturan temel önermenin Marx'a ait olduğunu belirtmek zorunda hissediyorum. Bu önerme şudur: her tarihsel dönemde egemen olan ekonomik üretim ve mübadele biçimi ve bunun zorunlu sonucu olarak ortaya çıkan sosyal örgütlenme, o dönemin politik ve düşünsel tarihinin üzerine kurulu olduğu temeli oluşturur. Ve o dönemin politik ve düşünsel tarihi ancak bu temele dayanılarak açıklanabilir. Bunun sonucu olarak insanlığın tüm tarihi, toprakta ortak mülkiyete dayanan ilkel kabile toplumunun çözülmesinden bu yana bir sınıf savaşımları tarihi, sömüren ve sömürülen, ezen ve ezilen sınıflar arasındaki çatışmaların bir tarihi olmuştur. Bu sınıf savaşımları tarihini oluşturan evrimler dizisi günümüzde öyle bir aşamaya ulaşmıştır ki sömürülen ve ezilen sınıf, proletarya, aynı zamanda ve nihai olarak toplumu her türlü sömürü, baskı, sınıf ayrımları ve sınıf savaşımlarından büyük ölçüde kurtarmaksızın sömüren ve ezen sınıfın, burjuvazinin egemenliğinden kendisini kurtaramaz. Kanımca Darwin'in teorisi biyoloji için ne yapmışsa, tarih için onu yapması kaçınılmaz olan bu önermeye 1845'ten önce her ikimiz de yavaş yavaş yaklaşmaktaydık. Benim tek başıma bu önermeye doğru ne kadar ilerlemiş olduğum en iyi olarak İngiltere'de İşçi Sınıfının Durumu adlı yapıtımda görülür. Ancak 1845 ilkbaharında Brüksel'de Marx'la yeniden buluştuğum zaman o bu önermeyi çoktan oluşturmuş bulunuyordu ve hemen hemen burada belirttiğim kadar açık bir biçimiyle önüme serdi. 1872 tarihli Almanca baskıya birlikte yazmış olduğumuz ön sözden aşağıdaki parçayı aktarıyorum. Son 25 yıl içinde durum ne kadar değişmiş olursa olsun, manifestoda ortaya konulan genel ilkeler ana çizgileriyle bugün de her zamanki kadar doğrudur. Şu ya da bu ayrıntı daha iyi bir hale getirilebilir. Manifestonun kendisinde de belirtildiği gibi, ilkelerin pratikte kullanılması her yerde ve her zaman o günün tarihsel koşullarına bağlıdır. Onun için ikinci bölümün sonunda ileri sürülen devrimci önlemlere özel bir ağırlık verilmemelidir. O pasaj bugün birçok bakımlardan çok farklı bir biçimde yazılabilirdi. 1848'den bu yana modern sanayinin dev adımlarla ilerlemesi ve buna bağlı olarak işçi sınıfının gelişen ve büyüyen örgütlenmesi karşısında ilkin Şubat devriminde ve ondan daha önemlisi proletaryanın ilk kez politik egemenliği 2 ay boyunca elinde tutmuş olduğu Paris Komünü'nde edinilen pratik deneyimler karşısında bu programın bazı ayrıntıları artık eskimiştir. Komün özellikle bir şeyi, işçi sınıfının yalnızca hazır devlet mekanizmasını elde tutarak onu kendi amaçları için kullanamayacağını tanıtlamıştır. Ayrıca kendiliğinden bellidir ki sosyalist yazının eleştirisi ancak 1847'ye kadar olanı içine aldığı için bugüne göre yetersizdir. Aynı biçimde komünistlerin çeşitli muhalefet partileri karşısındaki durumuna ilişkin görüşler bölüm 4 ilki olarak bugün de doğru olmakla birlikte politik durum tamamen değiştiği ve tarihsel gelişme o bölümde söze edilen partilerin çoğunu yeryüzünden silip süpürdüğü için pratikte artık eskimiştir. Bununla birlikte manifesto artık üzerinde değişiklik yapmaya hiç hakkımız olmayan tarihsel bir belge haline gelmiştir. Bu çeviri Marx'ın Kapital'in büyük kısmının çeviricisi Bay Samuel Moore tarafından yapılmıştır. Çeviriyi birlikte gözden geçirdik ve bazı tarihsel ince noktaları açıklayan birkaç not ekledik. Friedrich Engels, Londra, 30 Ocak 1888. 1890 tarihli Almanca baskıya önsöz. Yukarıdaki metin yazıldığından bu yana manifestonun yeni bir Almanca baskısının yapılması bir kez daha zorunlu duruma geldi. Ve ayrıca manifestonun burada söze edilmesi gereken epey şey geçti başından. İkinci bir Rusça çeviri Vera Zajulis'in çevirisi Cenevre'de 1882'de basıldı. Bu baskıya ön sözü Marx'la birlikte yazmıştık. Ne yazık ki bunun özgün Almanca el yazması kaybolmuştur. Bu nedenle metni Rusçadan tabii hiçbir biçimde değiştirmeden çevirmek zorundayım. Manifestonun Rusça baskısına Marx ve Engels'in yazmış oldukları ön sözün kayıp Almanca metni bulunmuştur. Moskova'da Marksizm-Leninizm Enstitüsü'nün arşivinde saklanmaktadır. Bu ön sözün şimdiki İngilizce çevirisi özgün Almanca metninden yapılmıştır. Metin şöyle: Komünist Partisi manifestosunun Bakunin tarafından yapılan çevirisi ilk Rusça baskı olarak 60'ların başında Kolu Kolu Yayın Evi'nce yayımlandı. O sıralar Batı bunu, manifestonun Rusça baskısını, yalnızca yazınsal açıdan ilginç bir şey olarak görüyordu. Böyle bir görüş bugün olanaksızdır. O sıralarda Aralık 1847, Proletarya Hareketi'nin henüz ne kadar sınırlı bir alanı kapsadığını, komünistlerin çeşitli ülkelerde çeşitli muhalefet partileri karşısındaki durumunu inceleyen manifestonun son bölümü en açık biçimiyle gösterir. Burada Rusya ve Birleşik Devletler'den hiç söz edilmez. O zaman Birleşik Devletler Avrupa'nın proleter güç fazlasını göçler yoluyla emerken, Rusya'nın tüm Avrupa gericiliğinin son büyük yedek gücü durumunda olduğu bir zamandı. Her iki ülke de Avrupa'ya ham madde sağlıyorlardı ve aynı zamanda Avrupa'nın sanayi ürünlerini satışı için pazar görevini yerine getiriyorlardı. Bu yüzden o sıralarda her iki ülkede şu ya da bu biçimde Avrupa'da yürürlükte olan düzenin temel direği durumundaydılar. Oysa bugün durum ne kadar farklı. Avrupa'dan Kuzey Amerika'ya olan göç bu ülkede tarımın devasa bir gelişme göstermesini sağlamış, bu gelişme rekabet yoluyla Avrupa'daki büyük ve küçük toprak mülkiyetini temellerinden sarsmıştır. Ayrıca bu göç Birleşik Devletler'e muazzam sanayi kaynaklarını, kısa zamanda Avrupa'nın ve özellikle İngiltere'nin bugüne dek sanayide sürdürdüğü tekelini sarsacak bir ölçüde ve büyük bir enerjiyle işletmesi olanağını da vermiştir. Bu her iki durum doğrudan doğruya Amerika üzerinde devrimci nitelikte bir etki yapmaktadır. Tüm politik yapının temelini oluşturan küçük ve orta çiftçilerin toprak mülkiyeti, dev tarım işletmelerinin rekabeti karşısında adım adım çöküyor, aynı zamanda sanayi bölgelerinde ilk kez olarak yığın halinde bir proletarya ve sermayenin müthiş bir yoğunlaşması görülüyor. Ya Rusya, 1848-49 devrimi sırasında yalnızca Avrupalı prensler değil, Avrupalı burjuvalarda henüz uyanmakta olan proletaryadan tek kurtuluş yolunu Rus müdahalesinde bulmuşlardı. Çağır Avrupa gericiliğinin başı ilan edilmişti. Bugün o Gaçina'da devrimi bir savaş tutsağıdır ve Rusya Avrupa'daki devrimci eylemin öncüsüdür. Komünist manifestonun amacı modern burjuva mülkiyetinin yaklaşmakta olan kaçınılmaz çöküşünü ilan etmekti. Ama Rusya'da hızla gelişen kapitalist vurgunculuk ve henüz gelişmeye başlayan burjuva toprak mülkiyeti karşısında toprağın yarısından fazlası üzerinde köylülerin ortak mülkiyetini görüyoruz. Şimdi soru şudur: büyük ölçüde sarsılmış olmakla birlikte yine de toprak üzerinde ilkel ortak mülkiyetin bir biçimi olan Rus opşinası doğrudan doğruya komünist ortak mülkiyetin üst biçimine geçebilir mi? Ya da tersine ilk önce Batı'nın tarihsel evrimini oluşturan aynı çözülme sürecini mi izlemek zorundadır? Bu soruya bugün verilebilecek tek yanıt şudur: eğer Rus devrimi Batı'da bir proleter devrimin habercisi olur da böylece bu iki devrim birbirlerini tamamlarlarsa, bugünkü Rus ortak toprak mülkiyeti komünist bir gelişmenin başlangıç noktası olabilir. Karl Marx, Friedrich Engels, Londra, 21 Ocak 1882. Hemen hemen aynı günlerde Cenevre'de Polonya dilinde yeni bir baskısı yapıldı. Daha sonra 1885'te Kopenhag'da Sosyal Demokratik Bibliotek'te Danimarka dilinde yeni bir çevirisi yayınlandı. Ne yazık ki çeviri tam değildir. Çeviriciye güçlük çıkardığı anlaşılan bazı önemli pasajlar atlanmış, ayrıca yer yer göze çarpan dikkatsizlik belirtileri daha da can sıkıcı. Öyle anlaşılıyor ki çevirici biraz kendisini zorlasaymış çok daha iyi bir iş çıkarabilirmiş. Yeni bir Fransızca çevirisi 1885'te Paris'te Le Socialiste çıktı. Bugüne dek basılanların en iyisidir. Bu çeviri esas alınarak aynı yıl içinde İspanyolca'ya yapılan bir çevirisi ilkin Madrid'de El Socialista'da çıktı. Sonra da bir broşür olarak yayınlandı. İlgi çekici bir olay olarak da 1887'de bir Ermenice çevirinin el yazmalarının İstanbul'daki bir yayıncıya verilişinden söz edeyim. Ama adamcağız Marx'ın adını taşıyan bir şeyi yayınlama cesaretine sahip değildir. Çeviriciye yazar olarak kitaba kendi adını koymasını öneriyor, çevirici de bunu reddediyor. Az ya da çok yanlışlarla dolu Amerikan çevirilerinden birinin hemen arkasından da bir ikincisinin İngiltere'de ard arda yayınlanmasından sonra en sonu aslına uygun bir çeviri 1888'de yayınlandı. Dostum Samuel Moore'un yaptığı bu çeviriyi baskıya gönderilmeden önce birlikte gözden geçirdik. Manifesto'nun kendine özgü bir tarihi vardır. Çıktığında bilimsel sosyalizmin ilk ön sözde söz edilen çevirilerini de tanıtladığı gibi o sıralarda sayıca hiç de fazla olmayan öncülerince coşkuyla karşılanmasından kısa bir süre sonra Paris işçilerinin Haziran 1848'deki yenilgisiyle başlayan gerici akımın etkisiyle bir köşeye itildi. Ve en sonu Kasım 1852'de Köln komünistlerinin mahkum edilmesiyle birlikte yasaya uygun olarak aforoz edildi. Şubat devrimiyle başlayan işçi hareketinin sahneden çekilmesiyle manifesto da arka planda kaldı. Avrupa işçi sınıfı egemen sınıfların iktidarına karşı yeni bir saldırı için yeterli gücü yeniden kazandığı zaman Enternasyonal İşçi Birliği doğdu. Birliğin amacı Avrupa ve Amerika'daki tüm militan işçi sınıfını tek bir dev ordu halinde birleştirmekti. Bu yüzden manifestoda ortaya konulan ilkelerden hareket edemezdi. İngiliz işçi sendikalarına, Fransız, Belçikalı, İtalyan ve İspanyol Prutonculara ve Alman Lasellcilere kapıyı kapamayan bir programa sahip olmak zorundaydı. Bu program, Enternasyonel'in tüzüğüne giriş, Bakunin'in ve anarşistlerin bile kabul ettiği bir ustalıkla Marx tarafından yazılmıştı. Manifestoda ortaya konulan düşüncelerin kazanacağı nihai zafer için Marx, yalnızca ve yalnızca işçi sınıfının eylem birliği ve tartışmadan doğması kaçınılmaz olan düşünsel gelişmesine tam olarak güveniyordu. Sermayeye karşı yürütülen savaşım içinde karşılaşılan olaylar ve iniş çıkışlar, hatta zaferlerden çok yenilgiler, savaşçılara o güne dek körü körüne güvendikleri her derde deva harcı alem düşünlerin yetersizliğini mutlaka gösterecek ve işçi sınıfının gerçek kurtuluş koşullarının tam bir kavranışını hazırlayacaktı. Ve Marx haklı çıktı. Enternasyonel'in dağıldığı 1874'teki işçi sınıfı, Enternasyonel'in kurulduğu 1864'teki işçi sınıfından tamamen farklıydı. Latin ülkelerindeki Prutonculuk ve Almanya'daki kendine özgü Lasellcilik ölmekteydi ve o sıra aşırı tutucu olan İngiliz sendikaları bile 1887'de yapılan Svensson Kongresi'nde başkanlarının onlar adına kıta sosyalizmi bizim için korkunçluğunu yitirmiştir diyebildiği noktaya doğru yavaş yavaş ilerlemekteydi. Oysa 1887'de kıta sosyalizmi hemen hemen manifestoda ilan edilen teoriden ibaretti. Böylelikle manifestonun tarihi oldukça doğru bir biçimde 1848'den bu yana olan modern işçi sınıfı hareketinin tarihini yansıtır. Bugün hiç kuşku yok ki o bütün sosyalist yazının en yaygın, en uluslararası ürünü Sibirya'dan Kaliforniya'dek bütün ülkelerin milyonlarca işçisinin ortak programıdır. Yine de yazıldığı zaman biz ona bir sosyalist manifesto diyemezdik. 1847'de iki tip insan sosyalist sayılıyordu. Bir yanda çeşitli ütopyacı sistemlerin yandaşları, özellikle o tarihte her ikisi de birer mezhep durumuna dönüşmüş bulunan ve yavaş yavaş ölmekte olan İngiltere'deki Owen'cılar, Fransa'daki Fourier'ciler, öte yanda toplumsal bozuklukları, sermayeye ve kâra hiç zarar vermeden, her derde deva çeşitli ilaçlarla ve bölük pörçük onarımlarla gidermek isteyen her türden sosyal şarlatanlar. Bunlar her iki durumda da işçi hareketinin dışında yer alan ve daha çok eğitimden geçmiş sınıfların desteğini arayan kimselerdi. Oysa işçi sınıfının toplumun köklü bir biçimde yeniden kurulmasını isteyen, salt politik devrimlerin buna yeterli olmadığını inanan kesimi o sıra kendisine komünist diyordu. Bu henüz yontulmamış, yalnızca sezgiye dayanan ve çoğu zaman zaman oldukça kaba bir komünizmdi. Ama gene de iki ütopik komünizm sistemini, Fransa'da Cabet'in İkarya komünizmini ve Almanya'da Weitling komünizmini doğuracak kadar güçlüydü. 1847'de sosyalizm bir burjuva hareketini, komünizm bir işçi sınıfı hareketini ifade ediyordu. Sosyalizm hiç değilse kıta Avrupa'sında oldukça saygındı. Komünizm bunun tam tersi bir durumdaydı. Biz daha o zamandan tam bir kesinlikle işçi sınıfının kurtuluşu işçi sınıfının kendi eseri olmalıdır anlayışında olduğumuzdan bu iki addan hangisini seçeceğimiz konusunda bir duraksamamız olamazdı.